Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Atilla İlhan.
Ayrım 39.
Layiha kabul edildi. Teklif yerine getiriliyor. Arkasından Burdur mebusu İsmail Supi Bey kürsüdedir. Hava sıcak, kapılardan içeriye sırmalı sarı bir Temmuz aydınlığı sızmış. Mebuslar asabi, kimisinin kravatı çözük, kimisi elindeki gazeteyle yelpazeleniyor. Nefeslerini tutmuş, hatibi dinliyorlar. Söyledikleri hemen hepsinin düşündüğü. Avrupa asla ve kata Türk'ü affetmemiştir. Maksadı aslisi her fırsatta onu tahribe çalışmaktır. İşte Girit, işte Makedonya, işte Trablusgarp, işte Bosna Hersek. Bu faciaların birbirini takibi kifayet etmezmiş gibi geçen sene Kabe-i Dini Mübin adettiğimiz İstanbul, bugün ise Kabe-i Milli adettiğimiz Bursa işgal edilmiştir. Bunları unutmadık, unutmayacağız. Bunlara karşı Bolşevik veya şeytan yahut Çinli olmak iktiza ediyorsa onu olacağız ve hayatımızı idame ettireceğiz. Çünkü İngiliz Türk'ü en büyük düşman biliyor. Türk'ü ortadan kaldırırsa alemi İslam'ı daha birkaç asır imtidadınca tahtı esaretinde tutabileceğini zannediyor. Daireye vekili Cami Bey'in Erkan-ı Harbiye reisi İsmet Bey'in tedirginlikleri yüzlerinden okunuyor. Müdafaa-i Milliye Vekili Fevzi Paşa daha sakin. Üçü de Bursa'nın kaybedilmiş olmasından mesul tutulacaklarını biliyorlar. Reis Paşa dikkatlerini çekmedi mi? Müzakere sırasında önüne sonradan gelen şifreleri açmış, onlarla meşgul görünüyor. Adana'da Fransızlar asayişi sağlayabilmişler, 4 gündür şehirden dağlara göçen ahali evlerine dönmeye başlamış. Bu iyi. Seyhan Nehri sahilinde kaç gündür bir müsaademe silsilesi devam ediyordu. 7 şehit, 6 mecruh. Buna mukabil ganimet fena değil. 21 sandık mühimmat, 4 mitralyöz. Müzakere uzadıkça gerilim arttı. Reis Paşa meclis salonuna girdikleri sırada acı bir ihtisa ile onlara ne demişti? Hiç unutmayınız beyler, ilahlar kurban istiyor. Daha ilk söz alan Mustafa Lütfi Bey siverek söze hayli dokunaklı başlamıştı. Efendiler, rica ederim mendillerinizi ceplerinize koyunuz, ağlamayınız. Ağlamak kadına yakışır, siz erkeksiniz, aslanlar gibi kükreyiniz. Halbuki ne görüyorum? İrtibat-ı diniye gevşemiştir, muhabbet-i vatan zayıf düşmüştür, mebusan-ı kiram meclise uğramaz oldu. Burada Bursa faciası konuşulurken Ankara'da yaprak kımıldamıyor. Halbuki çare ve tedbir düşünmek zamanıdır. Düşman bugün Bursa'ya gelmiş, yarın Ankara'ya gelir. Asıl Refik Bey'in Konya gizli celse teklifi reddedilince hava gerginleşti. Çünkü ona göre cephelerde icap eden muhkem müdafaa hatları tesis edilememiş, tedabiri zaruriye ittihaz olunamamıştı. Binaenaleyh vazife-i aslisi bu olan Müdafaa-i Milliye Vekili, Dahiliye Vekili ve Erkan-ı Harbiye Riyaseti bu sebebe mebni olarak mesul tutulmak iktiza etmez miydi? Meclis kürsüye Afyonkarahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey çıkınca daha da gerginleşiyor. O asabi, sert bir adam keskin el ve kol hareketleriyle hemen herkesi suçladı. Takririmizin manası ve mefhumu, Bursa ve Alaşehir'in düşmesine sebep olan Bursa kumandanı Bekir Sami ve Bursa valisi Hacı Muhittin Beylerle Alaşehir kumandanı Aşir Bey'in ne için divanı harbe sevk ve tevdi edilmediklerinin, aynı zamanda Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyasetinden ve Dahiliye Vekaletinden sorulmasıdır. Riyaset kürsüsünde Reis Paşa vakur, ciddi ve sabırlı, salonda kopan alkış fırtınasını uçuşan aferin bravo seslerini seyrediyordu. Ortalık biraz yatışınca Hamdullah Süpi Bey'e söz verdi. Onun talakat ve belagatı ünlüdür, heyecanı taşıracağı muhakkak gibi bir şey. Bursa felaketi dolayısıyla uğramış olduğumuz müthiş ziyan, cihan nazarında Anadolu'daki müdafaanın bir göz korkuluğundan başka bir şey olmadığı zehabını uyandırmıştır. Yunan ordusu Akhisar'dan Marmara sahillerine kadar bütün şehirleri ve köyleri yıldırım süratiyle istila eylemiştir. Bursa'yı harpsiz ve mukabelesiz düşmana teslim edenler bunun mesulü olmayacak mıdır? Mebuslar adeta galeyana geliyor, alkışların arasından tehditkar bir uğultu, bir hortum gibi döne döne tavana yükselmektedir. Kürsüye doğru kaldırılmış yumruklar göze çarpıyor. Sükunet ancak reis paşa konuşmaya başladıktan sonra o da yavaş yavaş avdet edecektir. Efendiler, vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken acı da olsa hakikati görmekten bir an fari olmamak lazımdır. Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet yoktur. Heyeti vekile bu tarihteki şeraite göre seferberlik yapabilmeyi acaba düşünebilir miydi? Memleketin baştan başa halifenin fetvası hükmünde olduğu sırada milleti askere davet etmek caiz ve mümkün gelebilir miydi? Bazı mebusların çehresinde mahcup tebessümler belirdi. Bazıları mendiliyle terini kuruluyor, birbirini arayan ikna olmuş bakışlar reis paşa ağır ve sakin devam etmektedir. Efendiler, bizim vazifemiz bazılarınızın teessür ve heyecanına iştirak ederek umumin kuvve-i maneviyesini kırmak değildir. Bilakis onlara metanet ve sebat ve ümit verecek tarzda hareket etmektir. Artık buna mani kalmamıştır. Heyeti icraiye bir kısım tevellütleri silah altına celp edebilecektir. Mustafa Kemal'in konuşması yaşa var ol sesleriyle karışık bir alkış fırtınasına sebep olacaktır. Hükümete karşı tepki reis paşanın izahatından sonra biraz yumuşadı. Öfke geçmiş, heyecan epeyce yatışmıştı. Arkasından Manisa mebusları Mustafa Necati ve Mahmut Celal Beyler onun söylediklerini pekiştirdiler. Onları sahibi selahiyet ve sahibi mesuliyet Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Miralay İsmet Bey takip ediyor. O, vazifelerini yerine getirmediklerine dair delail-i müsbite olmadığını belirterek hem kendisini hem de 56. Fırka Kumandanı Bekir Sami Bey'i savundu. Ne yarar? Mecliste Bursa'nın işgali fırtınasından ilahlar istediklerini değilse bile iki kurban alacaklardı. 56. Fırka Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey tekaüde sevk edildi. Daha önemlisi dahiliye vekili Cami Bey beklenmedik bir şekilde istifa etti. Mustafa Kemal Paşa o an Halide Edip Hanım'ın yazıhanesine girince hissedip de bir türlü mana veremediği burukluğun manayı hakikisini anlıyor. Halide Edip'in uzun kirpiklerinin arkasına sakladığı teessür. Cami Bey'in lisan-ı haliyle çevresine yaydığı yabancılaşma aslında bu istifanın işaretleriymiş. Muhtemelen aralarında onu konuşuyorlardı. Öteki kurban Bekir Sami Bey kurşunla vurulmuşa dönmüştü. Tekaüde sevk edilmek ha? O ki daha ilk gününden beri köy köy kasaba kasaba gezerek Garbi Anadolu'daki mukavemeti milliyi adeta elleriyle örgütlemişti. Böyle haysiyet çiken bir muameleye nasıl layık görülmüştü? Reis Paşa Miralay Bekir Sami Bey'i sureti mahsusada kabul ederek onunla hasbihal etti. Baş başa dertleşip kahve ve sigara içtiler. Bekir Sami Bey teessüründen boğulacak haldeydi. Kafkaslar'da mahiyeti ne olursa olsun bir vazife talebinde bulunuyor, maksadı mümkün mertebe bu zeminden uzaklaşıp teselli bulmak. Mustafa Kemal ince dudaklarında o müstehsi tebessüm silah arkadaşını teselli edecektir. Yeni vazifesini yakında tebelli edeceğini ona bildiriyor. Sonra arasında sigarasını tuttuğu iki parmağını kendi kalbi hizasına çevirip diyor ki ''Ne üzülürsün be, tecavüz size değil banadır. Hedef asıl hedef benim. Sabırlı olmak lazım, her şey düzelecek.'' Meclisteki müzakerat esnasında şedid münakaşalar. Manisa mebusu Mahmut Celal Bey Bursa eşrafını şiddetle itham etti. Yunanlıyı Bursa'ya eşraf davet etti. Ankara, 13 Temmuz, Anadolu Ajansı bildiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi dünkü içtimağında Bursa'nın işgali mevzunu müzakere etmeye devam etmiştir. Kürsüye gelen hatipler arasında bulunan Manisa mebusu Mahmut Celal Bey, şehrin işgalinden Bursa eşrafını mesul tutarak burjuvazi kısmına mensup Bursalılar kabahatlidirler demiş. Bu hususta Bursa ahalisinin kusur ve günahının olmadığını tebarruz ettirerek birbirimizi suçlandıracak bir mesele yoktur. Yeni bir aşk ve imanla vazifeye sarılalım demiştir. Manisa mebusu Mahmut Celal Bey demiştir ki, İngilizleri, Yunanlıları, Bursalılar davet etmiştir deniliyor. Katiyetle yanlıştır, hilafi hakikattir. Keyfiyeti düşünen bir heyettir. Şunu da izah etmek isterim ki, bu heyet Fransızların burjuvazi dedikleri kısımdandır. Gözlerinde mallarının, canlarının bizim gibi fakir olanlara nazaran pek büyük kıymeti vardır. Onlar müdafaa imkanı göremedikleri zaman herhalde mal ve canlarının da boşa gitmemesini arzu ediyorlardı. Eğer bu bir kabahat ise bundan o heyet mesuldür. Burjuvaziye mensup Bursalılar kabahatlidirler. Bu mevzuda Bursa ahalisinin bir günah, kusur ve günahı yoktur. Anadolu bir serencam abla. Neveser adeta şeffaf, büsbütün incelmiş parmaklarıyla müttefik donanmasının bacaları üzerinden adaları göstererek kardeşine diyor ki, farkında mısın Ahmet, heybelinin ufkunda yıldızlar uçuşuyor. Yıldız yağmurları Eylül'dedir diye bilmez miydik? Ahmet Ziya, piposunun dumanları arkasına saklanmıştı, cevap vermedi. Ablasını ne vakit ziyaret etse o korkunç beyhudelik hissi içini kaplıyor. Bu zarif, son derece hassas ve zeki kadın doğru dürüst yaşamadan dünyaya veda mı edecek? Doktor Melek biraz haince, bu şerait altında kurtulması mucize olur demiyor mu? Sağ ciğer kamilen tahrip olmuş, kıraş hanidir, kanlı geliyor. Ahmet Ziya'nın duyguları çok daha farklı. Hekimlikle falan alakalı değil. Neveser, Münif Sabri'nin katlinden beri ölümü adeta bir vuslat telakki ediyor. Alaman Ziya Bey'in o narin kızı sonunda böyle. Akşam çayını Terakki apartmanının terasında içmişlerdi. Yaz aylarında orası bir cennet. Taflanlarının arasında pergolası, şahane şezlong, ferforje masa ve iskemleleri. İşgal altındaki esir bir şehre değil, başka bir hayata ait. Harp öncesi yıllarda ders adetteki alafranga muhitlerin yaşadığı, gün geçtikçe hızla kaybolan, biraz roman, biraz tiyatro, fazlasıyla levanten bir yaşantıya. O kadar güçlü bir eskimişlik izlenimi uyandırıyor ki onda bu, daha kışın Münif ablası, Doktor Melek ve o, Cadde-i Kebir'de sanki gülü şahenk dolaşmamış, Concordia'da, Parezyen'de, varyete, pandomim, saz ve caz keyfi çatmamışlardır. O hatıralar eski, çok eski yılların yanlış mutluluklarından kalma, dumanlı bazı görüntüler, artık hanidir, vahim tercihleri zorunlu kılan ağır tereddütler yaşanıyor. İşin tuhafı ve acısı Neveser çoktan bunların dışındadır. O, karanlık bir bulut halinde yaklaştığını hissettiği ölümü gizli bir iştiyakla bekliyor. Belki de Halıcızade Bacaksız Abdi Bey'in Mizrahilerin Yeniköy'deki yalısında saklandığı günlerde onu çift tatlı bir kupa arabasıyla almaya gelecek. Birlik gazetesi muharrirlerinden Münif Sabri Bey'i bekler gibi. Ser muharrir Hüsnü Faik Bey dün Ahmet Ziya'ya telefon etmişti. Yorgun sesinde belli belirsiz ümit çakıntılarıyla iki mühim haber vardı. Yunus Nadi'den mektup almış, birliğin Ankara'ya naklini tasvip etmekle kalmıyor, fazladan teşvik ediyormuş. Kısacık susmuş, adeta gençleşmiş başka bir sesle meşhur türkünün ilk mısrağını terennüm etmişti. Yol göründü ey gaziler, yine garip serime. İkinci haber basbayağı heyecan verici. İtilafçılara yakın bir menbaadan öğrendiğine göre Sevr'de imzası mukarrer muahedin içerdiği şartlar hükümette itilaf mevzu olmaktaymış. Telefonu kapatırken Hüsnü Faik son derece ciddi bir sesle kabinenin istifası dahi mevzu bahis demişti. Bunu Neveser'e söylese mi? Ahmet Ziya o akşamüstü Terakki apartmanına, Yakacık senatoryumuna dair öğrendiklerini ablasına anlatmak niyetiyle uğradı. Neveser'in sonbahardan önce oraya intikali konuşuluyor.
Ayrım sonu.